Ayrım 12. Kolera günlerinde aşk. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 123. Doktor Juvenal Urbino 28 yaşındayken kentin en gözde bekarıydı. Yüksek tıp ve cerrahi öğrenimi gördüğü Paris'te uzun süre kaldıktan sonra ülkesine dönüyordu. Karaya ayak bastığı andan başlayarak da vaktini boşa geçirmediğinin birçok kanıtını verdi. Gittiğinden daha şık, daha kişiliğini bulmuş olarak dönmüştü. Kendi kuşağından arkadaşlarının hiçbir mesleğinde onun kadar ciddi, onun kadar bilgili değildi. Ama moda dansları ondan daha iyi bilen, ondan daha iyi doğaçlama piyano çalan da yoktu. Kişisel çekiciliklerinin ve aile servetinin büyüsüne kapılan kendi çevresinin genç kızları, aralarında gizlice kura çekerek onunla birlikte olma oyunu oynuyorlardı. O da onlarla birlikte olma oyunu oynuyordu ama nazik, dokunulmaz, kışkırtıcı durumu korumayı başarıyordu. Fermina Daza'nın taşralı büyüsüne hiç direnç göstermeden boyun eğinceye değin. Bu aşkın klinik bir yanılgı ürünü olup olmadığını söylemek hoşuna giderdi Doktor Juvenal Urbino'nun. Böyle bir şeyin, özellikle yaşamının tüm gücünün ve tutkusunun sık sık hiç düşünmeden dünyada bir eşi daha bulunmadığını söylediği kentinin yazgısı üstünde yoğunlaştığı bir anında başına geleceğine kendisi de inanmadı. Paris'te gecikmiş bir Ağustos günü rastgele bir sevgilinin kolunda gezerken kestane kebabının kırsal kokusu, baygın akordiyonlar, sokak kahvelerinde öpüşmeye doyamayan sevgililerle o yaldızlı öğle sonlarının mutluluğundan daha katıksız bir mutluluk tasarlamak olanaksız görünüyordu. Ama o, elini yüreğine koyarak Karayip Nisanı'nın bir anını bütün bunlara değişmeyeceğini söylemişti kendi kendine. Her şeye karşın yüreğin belleğinin kötü anılarını sildiğini, iyileri büyüttüğünü, geçmişe katlanmayı bu hile sayesinde başardığımızı bilmeyecek kadar gençti daha. Ama geminin küpeştesinden sömürge mahallesinin denizine uzanan beyaz çıkıntısını, damların üstündeki kımıltısız akbabaları, kurusun diye balkonlara asılı yoksul çamaşırlarını gördüğü anda yurt özleminin gönül alıcı tuzaklarına nedenli kolayca kurban olduğunu anladı. Gemi körfezde boğulmuş hayvanların yüzen örtüsü arasından kendine yol açtı. Yolcuların çoğu pis kokudan kaçıp kameralarına sığındılar. Genç hekim sırtında kusursuz alpaka takımı, yeleği, tozluklarıyla, genç pastör sakalı, ortadan düzgünce ayrılmış solgun saçlarıyla, boğazına düğümlenen hüznü değil, korkuyu belli etmemek için oldukça kendine güvenli iskeleden indi. Yalın ayak, üniformasız askerlerin korudukları neredeyse bomboş rıhtımda, kız kardeşleriyle annesi, yakın arkadaşlarıyla birlikte bekliyorlardı onu. Çağdaş görünüşlerine karşın yenik düşmüş, gelecekleri olmayan kişiler gibi gördü onları. Bunalımdan ve iç savaştan uzak ve yabancı bir şeyden söz eder gibi söz ediyorlardı. Ama tümünün de seslerinde belli belirsiz bir titreyiş, göz bebeklerinde sözleriyle çelişen bir güvensizlik vardı. En çok içine dokunan annesi oldu. Bir zamanlar zarafeti, toplumsal canlılığıyla yaşamda kendini kabul ettirmiş, şimdi ise yaz tüllerinin kafuru kokusu içinde ağır ağır solan hala genç bir kadın. Oğlunun tedirginliğinde kendini tanımış olmalıydı. Çünkü kendini savunmak için ondan önce davranarak yüzünün neden mum gibi sararmış olduğunu sordu ona. "Yaşam bu anne," dedi. "Paris'te sararıyor insan." Az sonra kapalı arabada sıcaktan boğulmuş, onun yanında otururken pencereden sel gibi içeri dolan gerçeğin acımasızlığına daha fazla dayanamadı. Deniz küle benziyordu. Markilerin eski sarayları dilencilerin bolluğuna yenik düşmekteydiler. Açıkta akan lağım sularının iğrenç kokuları ardında yaseminlerin baş döndürücü sıcak kokusunu duymak olanaksızdı. Her şey ona gitmeden öncekinden daha küçük, daha yoksul ve iç karartıcı görünüyordu. Sokakların çirkefi içinde öyle çok aç fare vardı ki arabanın atları ürküp tökezliyorlardı. Limandan eve dek süren uzun yol boyunca Los Vireyes mahallesinin ortasında özlemlerine değecek hiçbir şeye rastlamadı. Hayal kırıklığına uğramış, annesi görmesin diye başını öteye çevirerek sessizce ağlamaya koyuldu. Casal d'Oeira Markisi'nin eski sarayı, Urbino de la Caller'in tarihsel konağı, yıkıntının ortasında kurumla yükselen bu yapı olamazdı. Doktor Urbino, alacakaranlık verandadan girdiği avludaki tozlu çeşmeyi, aralarında iguanaların dolaştığı çiçekleri kurumuş çallılıkları gördüğü, odalara çıkan bakır kokuluklu büyük merdivenin mermer döşemelerinin çoğunun eksik ya da kırık olduğunun farkına vardığı zaman yüreği parçalanarak anladı bunu. Seçkin olmaktan çok mesleğine bağlı bir hekim olan babası 6 yıl önce halkı kasıp kavuran Asya kolerası salgınında ölmüş, onunla birlikte evin ruhu da ölmüştü. Dona Blanca, annesi sonsuza dek sürmesi öngörülmüş bir yastan bunalmış, ölmüş kocasının ünlü şiir geceleriyle oda müziği konserlerinin yerine 9 gece dualarını koymuştu. İki kız kardeşi doğal çekiciliklerine, neşeli yapılarına karşın rahibe gibiydiler. Doktor Juvenal Urbino geldiği gece bir an bile kırpmadı gözünü. Karanlıktan ve sessizlikten ürkmüş, kutsal ruha 3 tesbih duası, yıkımları, kazaları, gecenin içinde pusu kurmuş tüm belaları def etmek için anımsadığı ne kadar dua varsa okudu. O sırada yatak odasında iyi kapanmamış kapıdan giren bir balaban kuşu saatte bir tam saat başlarında ötüyordu. Yakındaki Divina Pastora, tanrısal çoban, deliler evindeki delilerin sayılı çığlıkları, yankısı evin boşluğunu dolduran sarnıçtan leğene damlayan acımasız su, yatak odasında yolunu şaşırmış balaban kuşunun uzun bacaklı kuşlara özgü adımları, kendi doğuştan karanlık korkusu, uykuya dalmış kocaman evin içinde ölmüş babasının görünmez varlığı işkence ediyordu ona. Balaban kuşu saat 5'i öttüğünde Doktor Juvenal Urbino ruhunu ve bedenini Tanrı'ya emanet etti. Çünkü yıkık yurdunda bir gün bile yaşayacak yürekliliği bulamıyordu kendinde. Her şeye karşın yakınlarının sevgisi, kırda geçirilen pazar günleri, kendi sınıfından genç kızların istekli yaltaklanmaları sonunda ilk izleniminin acılığını yumuşattı. Yavaş yavaş boğucu Ekim sıcağına, yoğun kokulara, arkadaşlarının ön yargılarına, "Yarın bakarız doktor, kaygılanmayınlara" alıştı. Sonunda alışkanlığın büyüsüne kaptırdı kendini. Kendini bırakışına kolay bir gerekçe uydurmakta da gecikmedi. "Bu senin dünyan," diyordu kendi kendine. "Tanrı'nın sana bağışladığı hüzünlü, boğucu dünya. Bu dünyaya adamalıydı kendini." İlk yaptığı şey babasının çalışma odasına sahip çıkmak oldu. Sabah serinliğinde ahşaplarının soğuk aldığı katı, asık suratlı İngiliz mobilyalarını alıkoydu ama genel valilik döneminden kalma bilimsel incelemelerle romantik tıp dergilerini çatıya yolladı. Camlı raflara yeni Fransız okulunun kitaplarını dizdi. Bir hekimin ölüme karşı savunduğu çıplak hasta kadın taş bakışıyla, Hipokrat yemininin gotik harflerle basılı olan dışında solmuş taş baskısını çıkarttı. Yerlerine babasının biricik diplomasının yanına seçkin Avrupa okullarından en iyi derecelerle aldığı kendi çok sayıda çeşitli diplomalarını astı. Misericordia Hastanesi'ne yeni ölçütler kabul ettirmeye çalıştı. Ama gençlik coşkusuyla onun sandığı kadar kolay olmadı bu. Çünkü küflenmiş sağlık ocağı, hastalıkların tırmanmaması için karyola ayaklarını su dolu kapların içine koymak ya da mikroptan arındırmanın temel koşullarından birinin zarafet olduğuna tartışmasız inanıldığından, ameliyat salonuna gece kılıkları ve güdere eldivenlerle girilmesi gerektiği gibi atacı boş inanlarında direniyordu. Daha yeni gelen bu genç hekimin şeker olup olmadığını anlamak için hastaların sidiklerinin tadına bakmasına, Şarko ve Truso'nun sözlerini mahalle arkadaşlarıyla aktarmasına, derslerde aşının öldürücü tehlikesine karşı ciddi uyarılarda bulunmasına, onun yerine yeni bir buluş olan fitillerle kuşku götürür bir inanç duymasına katlanamıyorlardı. Her şeye ters düşüyordu. Yenilikçi ruhu, manyaklığa varan yurtseverliği, bu ölümsüz şakalar ülkesinde ağır mizahı, gerçekte onun en değerli erdemleri olan her şey, kendisinden daha yaşlı meslektaşlarının kuşkusuna, gençlerin ise bıyık altından gülmelerine yol açıyordu. Kentin tehlikeli sağlık durumu bir saplantı haline gelmişti onda. Kocaman bir fare yuvasından başka bir şey olmayan, İspanyollardan kalma lağım borularının kapatılıp yerlerine, artıkların eskiden olduğu gibi pazar yeri koyuna değil, uzaktaki bir çukura döküldüğü kapalı pis su borularının yapılması için en yüksek mercilere başvurdu. Sömürge döneminden kalma iyi donanımlı evlerin helalarının pislik çukurları vardı. Ama bataklık kıyısındaki gecekondularda barınan halkın 2/3'ü açık havada defi hacet ediyorlardı. Dışkılar güneşte kuruyor, serin, yumuşak, Kasım rüzgarlarında herkesin Noel sevinciyle soluduğu bir toza dönüşüyordu. Doktor Juvenal Urbino, yoksullara kendi ayak yollarını gerektiği gibi yapmalarını öğreten zorunlu bir eğitim kursu düzenlemeyi belediye meclisine kabul ettirmeye çalıştı. Çöplerin yüzyıllardır kokuşmuşluk gölgelerine dönüşmüş olan bataklıklara atılmaması, bunların haftada en az 2 kez toplanarak kırlarda yakılması için boş yere savaştı. İçme sularının ölümcül tuzağının bilincindeydi. Bir su kanalı yapma düşüncesi bile olmayacak bir şey gibi görünüyordu. Çünkü buna önayak olabilecek kimselerin yıllardır yağan yağmur sularının, yoğun bir yosun tabakasının katmanı altında biriktiği yeraltı sarnıçları vardı. O dönemin en beğenilen eşyaları arasında, taştan süzgeçlerinden, suyun gece gündüz küplere damladığı oyma tahtadan gerdeller vardı. Birinin suyun yukarı çekildiği alüminyum güğümden içmesini önlemek için güğümün kenarları tıpkı operetlerdeki kral taçları gibi diş dişti. Pişmiş kilin loşluğunda su duru ve tazeydi. İçtikten sonra bir orman tadı bırakıyordu ağızda. Ama Doktor Urbino bu arıtma masallarına kanmıyordu. Onca önleme karşın güğümlerin diplerinin kurtçuk yuvası olduğunu biliyordu çünkü. Onları neredeyse gizemli bir korkuyla seyrederek çocukluğunun ağır akışlı saatlerini geçirmişti. O zaman birçok insanlar gibi kurtçukların genç kızları baştan çıkararak buz gibi suların dibine çeken doğaüstü yaratıkların ruhları olduğuna inandığı için, aşklarının öcünü korkunç bir biçimde alma yeteneği vardı bu ruhların. Lazara Conde'nin evinin yıkıma uğradığını görmüştü çocukken. Ruhları küçümseme yürekliliği gösteren öğretmenin 3 gün 3 gece pencerelerine atılan taşların oluşturduğu yığını görmüştü. Kurtların gerçekte sivrisinek kurtçukları olduğunu çok sonra öğrendi. Ama hiç unutmamacasına. Çünkü o zamandan başlayarak yalnızca onların değil, birçok başka kötü ruhların da bizim taştan yapılmış masum süzgeçlerimizin arasından hiç zarar görmeksizin geçebileceklerinin bilincine varmıştı. Kentte birçok erkeğin yalnızca utanç duymaksızın değil, yurtseverce bir küstahlıkla katlandıkları kasık fıtığı da uzun zaman üstelik büyük bir övünçle sarnıç suyuna yoruldu. Doktor Juvenal Urbino ilkokula giderken fıtıkların öğle sıcağında evlerinin kapı eşiklerine oturmuş bacaklarının arasında uyuyakalmış bir çocuk gibi kocaman hayalarını yellediklerini görünce elinde olmaksızın yüreği ürküntüyle çarpardı. Fıtığın fırtınalı gecelerde uğursuz bir kuş gibi öttüğü, yakında bir akbaba teleği yakıldığında dayanılmaz bir acıyla kıvrandığı söylenirdi. Ama hiç kimse yakınmazdı bu sıkıntılardan. Çünkü büyük, onurla taşınan bir kasık fıtığı, her şeyin üstünde bir erkeklik onuru olarak parlardı. Avrupa'dan döndüğünde bu inançların bilimsel bir yutturmacı olduğunu çok iyi biliyordu Doktor Juvenal Urbino. Ama bunlar, yerel boş inanlarda öylesine köklü bir biçimde yerleşmişti ki, birçok kimseler onurlu bir fıtığa yol açma niteliğini yok eder korkusuyla, sarnıç sularının maden bakımından zenginleştirilmesine karşı çıkıyorlardı. Suyun pisliği kadar Antil yelkenlilerinin yanaştıkları ruhlar koyunun ardında geniş bir açık alan gibi uzanan pazar yerinin sağlık koşulları da kaygılandırıyordu Doktor Juvenal Urbino'yu. Dönemin ünlü bir gezgini dünyanın en renkli yerlerinden biri diye nitelemişti burayı. Gerçekten de bolluk içinde yüzen, gürültülü ama kuşkusuz dünyanın en ürkütücü yeri. Kendi pisliğinin üstüne çöreklenmiş, kabaran denizin gelgeç isteklerinin insafına kalmış, koyun geğirerek lağım borularının pisliklerini karaya püskürttüğü yerdi burası. Yakındaki mezbaha atıklarının, güneşin doğuşundan batışına dek bir kan gölünde yüzen kesik başların, kokuşmuş bağırsakların, hayvan atıklarının atıldığı yerdi burası aynı zamanda. Barakaların duvarlarına asılı, Sotavento'nun lezzetli av hayvanlarıyla koyun etlerinin yerde hasırlar üstüne serili, Arjona'dan gelen turfanda sebzelerin arasında akbabalar, fareler ve köpeklerle bitmez tükenmez bir dalaş içinde çekişiyorlardı. Doktor Juvenal Urbino burayı sağlık koşullarına uygun bir duruma getirmek istiyordu. Kesim yerlerinin başka bir yere taşınmasını, Barcelona'da gördüğü eski haller gibi cam kubbeli, kapalı bir pazar yeri yapılmasını istiyordu. Bu pazar yerlerindeki yiyecekler öyle gösterişli, öyle temizdi ki yemeğe kıyamazdı insan. Ama önde gelen en saygılı dostları bile bu boş tutkusundan ötürü acıyorlardı ona. Böyleydi onlar. Soysoplarıyla, kentin tarihsel değerleriyle, kalıntılarının paha biçilmeziyle, yiğitliği ve güzelliğiyle övünerek geçiriyorlardı yaşamlarını. Ama yılların yıpratıcılığını karşısında kördüler. Oysa Juvenal Urbino gerçeğin gözleriyle görecek kadar seviyordu kentini. Ne soylu kentmiş ki diyordu. 400 yıldır yok etmeye çalıştığımız halde başaramıyoruz. Az kalsın başarıyorlardı ama. İlk kurbanlarının pazar yerinin bataklıklarında yıldırımla vurulmuş gibi düşüp öldükleri kolera salgını 11 haftada tarihimizin en yüksek ölüm oranına yol açmıştı. O ana dek önemli birkaç ölü kilisenin döşeme taşlarının altına başpiskoposlarla papazların küçümseyici yakınlığına gömülmüşlerdi. Daha az varlıklı olanlarsa manastırların avlularına gömülüyorlardı. Yoksullar suyu çekilmiş bir kanalla kentten ayrılan esintili bir tepenin üstündeki sömürge döneminden kalma mezarlığa gönderiliyorlardı. Kanalın çimentodan yapılmış köprüsünün kemeri oyulmuş, ileriyi gören bir belediye başkanının buyruğuyla yazılmış bir yazıt vardı. Lasciate ogni speranza voi centrate. Metinde İtalyanca, tüm umutlarınızı bırakın siz içeri girenler. Kolera salgınının ilk 2 haftasında mezarlık dolup taşmış, kilisede de boş yer kalmamıştı. Çok sayıda atsız şöhretin çürümüş kalıntılarının toplu mezara yollanmasına karşın. Katedralin havası iyi kapatılmamış mahzenin buharlarıyla azalmış, ancak 3 yıl sonra Fermina Daza'nın gece yarısı ayininde Florentino Ariza'nın yüzünü ilk kez yakından gördüğü sıralarda yeniden açılmıştı kapılar. Santa Clara Manastırı'nın avlusu 3. haftanın sonunda geçitlerine varıncaya dek doldu. 2 kat büyüklüğündeki manastır sebzeliğini mezarlık olarak kullanmak gerekti. Ölüleri alelacele, tabutsuz gömmek için derin çukurlar kazıldı. Ama sonra bu tasarıdan vazgeçilmek zorunda kanıldı. Çünkü dolmuş toprak tıpkı bir sünger gibi basıldıkça mide bulandırıcı kırmızımsı bir su sızdırıyordu. Bunun üzerine kente 1 milden daha az uzaklıkta bir sığır üretme çiftliği olan Mano de Dios'ta, Tanrı'nın eli, yapılmaya başlandı gömme işi. Burası sonra resmen genel mezarlık oldu. Kolera yönergesinin yayınlanmasından sonra garnizon komutanlığında gece gündüz her çeyrek saatte bir top atışı yapılıyordu. Halkın barut tozunun çevreyi temizlediği boş inanına uyularak. Kolera daha kalabalık, daha yoksul olan zenci nüfus için daha amansız oldu. Ama gerçekte de ne renk ne soy sop ayrımı gözetiyordu. Salgın başladığı gibi ansızın bitti. Hasarın niceliği de hiçbir zaman bilinemedi. Saptanması olanaksız olduğundan değil, kendi felaketimizden duyduğumuz utancın bizim en olağan özelliklerimizden biri olduğundan. Juvenal'ın babası, Doktor Marco Aurelio Urbino, o uğursuz günlerin sivil kahramanı oldu. Aynı zamanda da en ünlü kurbanı. Sağlık stratejisini resmi buyrukla o tasarlayıp yönetti. Ama sonunda girişimi ele alarak toplumsal düzenle ilgili her şeye o denli karıştı ki, salgının en bunalımlı anılarında onunkinin üstünde hiçbir yetki yokmuş gibi görünüyordu. Yıllar sonra o günlerin tarihini yeniden okuduğunda Doktor Juvenal Urbino, babasının yönetiminin bilimsel olmaktan çok acımaya dayalı, birçok bakımdan mantığa aykırı olduğunu anladı. Öyle ki salgının doymazlığının ölümlü ölçüde körüklemişti bu yöntem. Yaşamın yavaş yavaş babalarının babaları durumuna getirdiği oğulların anlayışıyla anladı onu. İlk kez hatalarının yalnızlığına onunla paylaşılmadığına üzüldü. Ama erdemlerini yadsımıyordu. Çalışkanlığı, özverisi, her şeyden çok da yürekliliğiyle kent yıkımının etkilerinden sıyrıldığında ona verilen birçok onur payesini hak ediyordu. Böylece adı daha az onurlu başka savaşımların kahramanlarının adları arasında yer aldı haklı olarak. Onurlandığını göremedi. Başkalarında görüp acıdığı onulmaz belirtileri kendinde görünce boş bir savaşıma kalkışmadı bile. Yalnızca kimseye hastalık bulaştırmamak için dünyadan çekildi. Misericordia Hastanesi'nin bir servis odasına tek başına kapanmış, meslektaşlarının çağrılarına, yakınlarının yalvarmalarına karşı sağır, ağzına dek dolup taşan koridorlarda acı çeken koleralıların dehşetine yabancı, karısıyla çocuklarına var oldukları için duyduğu gönül borcunu dile getiren bir mektup yazdı. Yaşamı ne denli nasıl doymak bilmez bir oburlukla sevdiğini açıklıyordu mektupta. 20 sayfalık yürek paralayıcı bir elvedaydı bu. Yazının gittikçe bozulmasından hastalığın ilerlediği anlaşılıyordu. İmzanın son solukla atıldığını anlamak için mektubu kimin yazdığını bilmeye gerek yoktu. Son isteğine uygun olarak cesedi yakılıp külleri halk mezarlığına serpildi. Hiçbir sevenince görülmedi. Doktor Juvenal Urbino, telgrafı 3 gün sonra Paris'te arkadaşlarıyla bir akşam yemeği sırasında aldı. Şampanya bardağını babasının anısına kaldırdı. İyi bir insandı dedi. Daha sonra olgun davranmadığı için kendi kendini kınayacaktı. Ağlamamak için gerçekten kaçmıştı. Ama 3 hafta sonra mektubun bir kopyasını aldı. Gerçeğe boyun eğdi o zaman. Herkesten önce tanımış olduğu, onu yetiştirip eğiten, 32 yıl annesiyle aynı yatakta yatan, buna karşın o mektubu yazıncaya değin, katıksız, yalın bir çekingenlikten ötürü bedeni ve ruhuyla nasıl bir insan olduğunu hiçbir zaman açığa vurmamış olan adamın imgesi canlandı birden içinde. O zamana dek Doktor Juvenal Urbino ile ailesi, ölümü yalnızca başkalarının başına gelen bir felaket olarak algılamışlardı. Başkalarının ana babalarının, başkalarının kardeşleriyle eşlerinin ama kendilerinin değil. Ağır bir yaşam süren insanlardı onlar. Ne yaşlandıkları, ne hastalandıkları, ne de öldükleri görülen, vakti gelince yavaş yavaş ortadan silinen, anılara, başka bir çağdan kalan sislere dönüşen, sonunda unutuşun içinde eriyip giden. Kötü haberi getiren telgraftan çok babasının ona ölümünden sonra ulaşan mektubu, tepe taklak ölümün kesinliği içinde atmıştı onu. Bununla birlikte en eski anılarından biri belki 9, belki de 11 yaşına ilişkin bir anısı, Bir biçimde babası aracılığıyla ölümün vakitsiz bir belirtisi olmuştu onun için. Evde çalışma odasının yağmurlu bir öğleden sonra babasıyla birlikteydiler. O renkli tebeşirle yerin döşemelerine tarla kuşlarıyla güne bakanlar çiziyor, babası ise pencereden içeri giren ışıkta düğmeleri çözülmüş yeleği, kolları lastikli gömleğiyle kitap okuyordu. Birden ucunda küçücük gümüş bir el olan bir kaşığıyla sırtını kaşımak için okumaya ara vermişti. Kendisi ulaşamadığından tırnaklarıyla sırtını kaşımasını oğlundan istemişti. Kaşırken kendi bedenini duyumsamıyormuş gibi tuhaf bir duyguya kapılmıştı. Sonunda babası omzunun üstünden hüzünlü bir gülümseyişle bakmıştı ona. "Şu anda ölsem," demişti, "benim yaşıma geldiğinde beni zar zor anımsarsın." Görünürde hiçbir amacı olmaksızın söylemişti bunu. Ölüm meleği bir an çalışma odasının serin alacakaranlığında dalgalanmış, sonra ardında tüyden bir iz bırakarak pencereden çıkıp gitmişti. Ama çocuk görmemişti onu. O zamandan beri 20 yıldan uzun bir zaman geçmişti. Doktor Juvenal Urbino'nun babasının o öğleden sonraki yaşına ulaşmasına çok az kalmıştı. Ona benzediğini biliyordu. Bunun bilincine şimdi, alt üst edici, onun gibi ölümlü olduğu düşüncesi eklenmişti. Kolera bir saplantıya dönüştü onun için. Herhangi bir kursta öğrenildiğinden daha fazla bir şey bilmiyordu bu konuda. Bu yüzden de daha 30 yıl önce Fransa'da, Paris dahil koleranın 140 bini aşkın insanın ölümüne yol açmış olması inanılmaz görünmüştü ona. Ama babasının ölümünden sonra sanki onun anısına dinginliğine kavuşturmak içinmiş gibi, koleranın çeşitli türleri hakkında öğrenebileceği her şeyi öğrendi. Zamanın en seçkin ve sağlık kordonlarının yaratıcısı olan salgın hastalıklar uzmanı büyük yazarın babası Profesör Adrien Proust'un öğrencisi oldu. Böylece ülkesine döndüğü zaman pazar yerinin pis kokusu ta denizden duyup lağımlardaki fareleri, sokaklardaki pis su birikintileri içinde yuvarlanan çıplak çocukları görünce yalnızca felaketin neden meydana geldiğini anlamakla kalmadı. Her an yeniden ortaya çıkabileceğinin de kesin olarak bilincine vardı. Ardından çok zaman geçmedi. Daha bir yıl olmadan Misericordia Hastanesi'ndeki öğrencileri koğuşta yatan tüm bedenini garip mavi bir rengin bürüdüğü bir hastaya bakmasını istediler ondan. Daha kapıdan görmesi Doktor Juvenal Urbino'nun düşmanı tanımasına yetti. Ama şansı vardı. Hasta 3 gün önce bir kruvazo gemisiyle gelmiş, kendiliğinden hastanenin danışma servisine gitmişti. Hastalığı birine bulaştırması olası görünmüyordu. Yine de Doktor Juvenal Urbino meslektaşlarını uyardı. Hastalığın çıktığı geminin yerinin saptanarak karantinaya alınması için ilgili makamların komşu limanlara alarm vermelerini sağladı. Sıkı yönetim ilan etmek ve derhal her çeyrek saatte bir top atışı tedavisini uygulamak isteyen garnizon komutanını yatıştırdı. O tozu liberallerin iş başına geçecekleri zamana saklayın diye takıldı ona. Artık orta çağda değiliz. 12. ayrımın sonu, sayfa 133.